Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun. Tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Mehr 1402, Hicri Kameri 25 Rebül Evvel 1445 ve Miladi Takvimle 11 Ekim 2023 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından Sayın Abdullah Kavan ile yapılan röportaj, Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Dünya Tarihi, Kalıcı Itır ve Nehcül Belaga Öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılavı rehberi Siyonist rejimin onarılmaz bir yenilgi aldığını söyledi. Küresel sessizliğin sayesinde Gazze fosfor bombalarıyla hedef alındı. İsmail Haniye, Aksa tufanının tamamen Filistinli bir operasyon olduğunu söyledi. Farklı ülkeler vatandaşlarını işgal altındaki Filistin'den çıkarmaya çalışıyorlar. Dışişleri Bakanı, Rusya ve Mısırlı mevkidaşlarıyla Filistin'i görüştü. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak iradenin şart olduğunu söyledi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, gasıp Siyonist rejimin hem askeri ve hem istihbarat açılarından onarılmaz bir yenilgiye uğradığını belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün, İmam Ali Askeri Üniversitesi'nde düzenlenen Silahlı Güçler Akademilerinin ortak mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada 7 Ekim tarihinde direniş güçlerinin saldırısında gasıp Siyonist rejimin hem askeri ve hem istihbarat açılarından onarılmaz bir yenilgi aldığını söyledi. Ayetullah Hamenei konuşmasının devamında şöyle buyurdu. Zulüm ve cinayet haddini aştığında, yırtıcı olmak zirveye ulaştığında, tufanı beklemek gerekir. Filistinlilerin cesurca eylem ve aynı zamanda fedakarca eylemi yıllarca süren ve son aylarda şiddeti yoğunlaşan gasıp düşmanın cinayetlerine bir yanıttır ve suçlu da Siyonist gasıp rejimin mevcut hükümetidir. İslam İnkılabı rehberi şöyle devam etti. Şimdi tokadı yiyen habis ve zalim düşman mazlum siyasetini izliyor ve diğerleri de ona yardım ediyorlar. İstikbar dünyasının medyası da ona yardım ediyorlar. Bu mazlumu oynamak %100 gerçek dışı ve yalandı. Zira Filistinli mücahitler Gazze kuşatmasından çıkabildiler. Kendilerini kurtardılar ve Siyonistlerin askeri ve sivil merkezlerine ulaşabildiler. Ayetullah Hamenei uyarıda bulunarak, Kudüs'ü işgal eden rejim kendi zulümlerini yoğunlaştırarak sürdürmek için mazlum olmayı bahane etmiştir. Bu zulme uğrama bahanesiyle cinayetlerini kaç kat arttırmak içindir dedi. İslam İnkılabı rehberi ayrıca cesur Filistinli gençlerin iradesi, canlarından geçen Filistinlilerin iradesi, Siyonist rejimin cinayetleriyle daha da güçleniyor. Artık zalimle konuşmayla, oturup kalkmakla Filistin'de kendilerine belki yer açmaya çalışabilmeyi amaçlayanları dönemi sona ermiştir.
İsrail savaş uçakları dün akşam küresel sessizliğin sayesinde beyaz fosfor bombalarıyla Gazze'nin El Kerame mahallesini hedef aldı. İRNA Haber Ajansı'nın aktardığı haberde El Kerame mahallesi, Siyonist rejimin savaş uçakları ve topçuları tarafından yoğun ateş altında ve bu bölgede oluşan hasarın büyük olduğu kaydedildi. Hamas'ın Siyonist rejimin şehirlerine yönelik yıldırım saldırılarına misilleme olarak Siyonistlerin terör saldırısı devam ederken, Filistinli kaynakların açıkladığı verilere göre İsrail'li savaş uçakları son saldırısında Gazze şeridinde 13 binden fazla evi ve 10 sağlık merkezini hedef aldı. Siyonist rejim, Hamas'ın bu rejimin şehirlerine yönelik yıldırım hızıyla saldırılarına karşılık olarak bugüne kadar 200'den fazla hava saldırısıyla ticari merkezleri, yerleşim alanlarını ve mülteci kamplarını hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin bu şeritte art arda 4. günde devam eden saldırıları sonucunda cumartesi sabahından salı gecesine kadar mağdur sayısının 263 çocuk, 230'u kadın olmak üzere 900 kişiye ulaştığını duyurdu. Bakanlık yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 4500 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Siyonist rejim Han Yunus'ta Hamas'ın askeri kanadının komutanının babasının evine saldırarak ailesinden 4 kişiyi şehit etti. Jerusalem Post gazetesi bu sabah Siyonist rejim ordunun Gazze şeridinde Hamas askeri kolu komutanı Muhammed El-Zeyf'in babasının evine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Filistin medyası Han Yunus'taki bu eve düzenlenen saldırıda El-Kassam Tugayları komutanının kardeşi Ebu Medhat El-Zeyf'in de aralarında bulunduğu El-Zeyf ailesinden 4 kişinin şehit olduğunu bildirdi. Siyonist terör rejiminin kanlı saldırısında Muhammed El-Zeyf'in yeğeni Medhat ve torunu Hela'nın şehit olduğu söyleniyor. Enkazın altında hala birkaç aile üyesi bulunmakta. Cumartesi günü Gazze şeridinden Tel Aviv'de dahil olmak üzere Siyonist rejimin çeşitli hedeflerine yönelik 2 saatten fazla süren füze ve roket saldırısının ardından Muhammed El-Zeyf Aksa Tufanı operasyonunun başladığını duyurdu.
Filistin İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Tugayları salı gecesi büyük roket saldırılarıyla Tel Aviv, Aşkelon ve Sedirot'u hedef aldıklarını duyurdu. İsna Haber Ajansı'nın El Miyadin'den naklen aktardığı haberine göre Kudüs Tugayları, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik devam eden cinayetlerine tepki olarak ağır füze saldırısıyla Tel Aviv, Aşkelon ve Sedirot kentlerini hedef aldı. İbranice yayın yapan kaynaklar Aksa Tufanı'nda öldürülen Siyonistlerin sayısının 1200'e çıktığını duyurdu. Alınan bilgilere göre bu operasyonda 2400 Siyonist'e yaralanırken Aksa Tufanı operasyonu başlamasına bu yana kayıplara 200 kişi daha eklendi. Kudüs Tugayları sözcüsü Ebu Hamza pazar akşamı Gazze'nin yiğitlerinin yarattığı tarihin bu bölgeyle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Ebu Hamza, Filistin direnişi en iyi durumda ve var gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz diye ekledi.
Siyonist rejime ait Zelda tipi bir zırhlı araç, Solha yerleşim bölgesinin batısındaki El Sadah mevkiinde Lübnan Hizbullah tarafından 2 güdümlü füzeyle vuruldu. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Lübnan Hizbullah'ı salı akşamı yayınladığı bildiride bu eylem İsrail'in bazı gözlem noktalarımızı hedef alan saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildi ifadesi kullanıldı. Bu bildiri Lübnanlı haber kaynaklarının salı günü Güney Lübnan'dan işgal altındaki bölgelere 12 roket atıldığı haberinin ardından geldi. Lübnan'dan atılan 2 roketin Siyonist yerleşim bölgesi Afifam'da aynı noktaya düştüğü söyleniyor. Bu arada İsrail medyası Lübnan'la yaşanan çatışmalarda Lübnan sınırında silahlı kişilerle çıkan çatışmada 2 İsrail askerinin öldüğünü bildirdi.
Hamas Hareketi'nin siyasi büro başkanı Aksa Tufanı operasyonun tasarımdan uygulamaya kadar Filistin'i özgü niteliğine vurgu yaptı. El Cezire kanalının bildirdiğine göre İsmail Heniye dün yaptığı açıklamada Aksa Tufanı operasyonun planlanmasından uygulanmasına kadar tamamen Filistin direniş güçleri tarafından yürütüldüğünü belirtti. Hamas'ın siyasi büro başkanı şunları belirtti. Siyonist rejimin Gazze'deki Filistin halkına karşı uyguladığı vahşet, El-Kassam ve diğer direniş gruplarının operasyon ve saldırılarının muazzam sonuçlarını gösteriyor. Heniye, düşmanın terör ve cinayetlerinin bedelini çok ağır ödeyeceğini vurgulayarak, düşman esirleri hakkında bizimle irtibata geçen taraflara bu dosyanın savaş sonuna kadar açılmayacağını bildirdik diye kaydetti. Hamas Siyasi Büro Başkanı daha önce direnişin işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik yaygın saldırılarına işaretle bu fırtınanın Gazze'den başladığını ve her yere yayılacağını belirtmişti.
Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarının yoğunlaşması ve direniş gruplarının Aksa Tufan operasyonunu sürdürmesiyle eş zamanlı olarak çeşitli ülkeler vatandaşlarını işgal altındaki Filistin topraklarından tahliye etmeye çalışıyorlar. Avusturya Başbakanı Karel Nehammer çarşamba günü yaptığı açıklamada işgal altındaki Filistin'den ayrılmak isteyen yaklaşık 300 Avusturyalıyı tahliye etmek için bir uçak göndereceğini söyledi. Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero, Roma ile Tel Aviv arasında çeşitli uçuşlarda Arjantinlileri işgal altındaki Filistin'den toplu halde tahliye etmek üzere Hercules askeri uçağını gönderdiklerini duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da Paris'in Perşembe günü Tel Aviv'e Savunma Bakanlığı tarafından özel bir uçuş yapılacağını söyledi. Hollanda Savunma Bakanı Kaisa Ullengren, ordunun Perşembe günü bu ülkenin vatandaşlarını işgal altındaki Filistin'e tahliye etmek için Airbus A330 uçağını göndereceğini söyledi. İspanya Savunma Bakanı Margarita Rubels de yaklaşık 500 İspanyolun ülkeye geri gönderilmesi için iki Airbus askeri uçağının işgal altındaki Filistin'e gönderildiğini duyurdu. Aksa Tufanı operasyonunun başlamasından bu yana işgal altındaki Filistin'e giden ilk yabancı yetkili olan Çek Dışişleri Bakanı Jan Lipavski, uçağının dönüş yolunda Çek vatandaşlarını geri getireceğini söyledi. Salı günü itibariyle son verilere göre Bulgaristan'da 180 kişi, Romanya'da 1396 kişi, Polonya'da 600 kişi, Brezilya'da 211, Yunanistan'da 171, Güney Kore'de 220 kişi, İtalya 200, Karadağ 50'si kendi vatandaşları ve 51'i diğer ülke vatandaşları olmak üzere 101 kişi işgal altındaki Filistin'i terk etti.
İran Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı bir mektupta işgalci İsrail rejimi tarafından işlenen zulümler ve iğrenç cinayetlerle ilgili endişelerini dile getirerek Filistin halkının her türlü işgal ve saldırıya karşı meşru savunma hakkını vurguladı. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek işgal altındaki Filistin topraklarında işgalci İsrail rejimi tarafından işlenen zulümler ve iğrenç cinayetlerle ilgili derin endişesini dile getirdi. İşgalci rejimin Filistin halkına karşı işlediği cinayetleri, Amerika ve Batı'nın Siyonist rejime desteğini hatırlatan İran Dışişleri Bakanı, Filistin halkının her türlü işgal ve saldırıya karşı meşru savunma hakkına sahip olduğunu vurguladı. Emir Abdullahyan, Gazze'de yaşanan insani kriz konusunda genel sekreterin kişisel sorumluluğu ve Birleşmiş Milletler'in görevlerini de hatırlatarak Siyonist rejimin kör intikamına karşı uyarıda bulundu. İran Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine hitaben, işgal altındaki Filistin'de ve özellikle Gazze şeridinde uluslararası insanseverlik hukuk ve insan hakları da dahil olmak üzere uluslararası hukukun ağır ihlallerinin devam etmesinin, savaş suçları ve soykırım başta olmak üzere menfur cinayetlerin işlenmesinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini istedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Filistin'deki gelişmeler başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren en önemli konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin son aylarda Filistin halkına karşı işlediği cinayetlere değinerek Filistin topraklarında yaşananlar Netanyahu'nun aşırıcılığına ve Filistin halkına yapılan adaletsizliğe bir tepkidir diye kaydetti. Siyonist rejimin su ve elektriği kesmek, Gazze halkına gıda ve ilaç ulaştırılmasını engellemek gibi barbarca ve insanlık dışı uygulamalarına değinen Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, işgalci rejim bu eylemleriyle direnişçi Gazze halkını katliam etmeye çalıştığını vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı da Siyonist rejimin eylemlerini kınarken çatışmaların bir an önce durdurulması ve iki taraf arasında ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanı'nın İranlı mevkitaşı ile Filistin'deki gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Ebu Zeyd, Mısır ve İran Dışişleri Bakanlarının Filistin Siyonist rejim gerilimindeki son gelişmeleri ve Siyonist rejimin son günlerde Gazze şeridine yönelik ağır saldırısını ele aldığını ve bu durumun bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit etmenin yanı sıra yüzlerce sivilin hayatını tehlikeye attığı konusunda istişarede bulundular.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Dünya Çocuk Günü'nde bebek katili İsrail rejiminin Gazze'deki Filistinli çocuklara bomba, roket ve ateş hediye ettiğini söyledi. Nasir Kenani dün Dünya Çocuk Günü münasebetiyle X sosyal ağında şöyle yazdı: Filistin'in parlak geleceği bugünün çocuklarının ve yarının bu toprakları inşa edenlerin ellerindedir ve bu gaspçı Siyonist rejimin her zaman korktuğu bir şeydir. Kenani şunları da ekledi: bebek katili İsrail rejimi 8 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde Gazze'deki Filistinli çocuklara bomba, roket ve ateş hediye ederek son birkaç günde 90'dan fazla masum çocuğun canına kıydı.
Kum Dini İlimler Merkezi olan Feyziye Okulu'nda Direniş Cephesi'ni ve Filistin'in mazlum halkını destekleyen öğrencileri, hocaları ve devrimci halkının katılımıyla büyük bir miting gerçekleştirildi. Merhaba Ajansı'nın bildirdiğine göre dün Hazreti Fatıma Masumi Sallamullah Aleyha'nın Kutsal Türbesi'nin civarındaki Feyziye Dini İlimler Medresesi'nde Direniş Cephesi mücadelecileri ve mazlum Filistin halkına destek veren hocalardan oluşan büyük bir miting düzenlendi.
Yemen Ensarlı Hareketi Genel Sekreteri, Batı ve Amerika'nın tüm İslam ümmetini hedef alabilmek için Siyonist düşmanın Arap ülkeleri arasında süngü olmasını istediğini söyledi. El Mesire Haber kanalının bildirdiğine göre Yemen Ensarlı Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Abdülmelik Bedreddin El-Husi dün salı günü Batı'nın Amerika'nın işgalini sürdürebilmesi için Siyonist rejimi desteklediğini vurguladı.
Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak irade şarttır. Avusturya'dan bu minvalde daha yakın işbirliği bekliyoruz dedi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonist rejim, İsrail ve Filistin çatışmasına ilişkin adil bir barışın kaybedeni olmaz düstürüsüyle bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz dedi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dün akşamki röportajımızda siyasi analist Sayın Abdullah Kavan ile Hamas'ın son günlerde İsrail'in mevzilerine doğru başlattığı operasyonu ve bunun zamanlama açısından bölgemizde ne anlama gelebileceği ile ilgili uzman konuğumuzun görüş ve analizlerini sizlerle paylaştık. Özellikle bölge ülkelerinin bu konudaki görüş birliği içinde olmaları ve Siyonist İsrail rejimine karşı tek sesle yürümeleri gerektiği ifade edildi dünkü röportajımızda. Bugün de yine bu konu etrafında Sayın Kavani ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi Müslüman ülkelerin bundan sonraki izleyeceği politikaları daha çok Filistin meselesinde belirleyici bir rol oynayacak. Peki şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde alınan kararlar vardı daha önce Filistin'le ilgili ama hiçbiri özellikle İsrail rejimiyle ilişkilerini normalleştiren Arap rejimler tarafından dikkate alınmadı. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Şimdi bu birliktelik ve vahdet nasıl sağlanacaktır bu Filistin meselesinde Müslüman ülkeler arasında? Bunu nasıl tespit ediyorsunuz efendim?
Ben şöyle net olarak ifade edelim. Aslında Kudüs Müslümanların ortak sembolüdür. Belki Müslümanlar arasında bizim en büyük yaramız olan, en büyük acımız olan bazı ihtilaflar bu tür meselelerde, Kudüs gibi meselelerde bunlar bir tarafta kalıyor ve ümmet bugün Kudüs üzerinde birleşebiliyor. Kudüs birleştirici bir gücü vardır ve bugün Kudüs'ü savunanlar, bir avuç insan her türlü fedakarlığı gösteriyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan bahsettiniz. Şimdi bugüne kadar bu kadar işgalden sonra özellikle haritalara bakan herkes vicdani olarak şuna bakıyor. Yani 1946'dan itibaren Filistin toprakları gıdım gıdım işgale uğramış, yerler yıkılmış, katliamlar olmuş ve sadece Batı ülkeleri, onlardan diyeceğimiz bir şey yok. Batı ülkelerin tavırları şu anda da belli yaptıkları açıklamalardan. Fakat İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 57 ülke eğer bir ara geliyorsa, sadece bunu kınamayla geçiştiriyorsa bu hem yetersizdir hem de bundan sonraki toplantılarda yapacakları açıklamaların hiçbir karşılığı olmaz. İsrail de bu hesabı yapmaz. Siyonist rejim de bunun hesabını yapmaz. Daha önceki işgallerde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kararları uygulanmış olsaydı, siyasi, ticari, ekonomik olarak eğer bunlar uygulanmış olsaydı, kısmi olarak dahi uygulanmış olsaydı, belki bugün İslam İşbirliği'nin yapmış olduğu bir açıklama çok daha farklı bir karşılığı olacaktı. Dolayısıyla şimdiye kadar hep kınamalarla geçiştirilmiş, bunlar yetersizdir. Eğer yeni bir karar alınacaksa bunu uygulanabilir bir hale getirilmesi gerekir ki en azından böyle bir açıklama yaptığı zaman İsrail, Siyonist rejim böyle bir hesap yapsın. Yoksa kınama olarak biz yetersiz görüyoruz. Bu adımları şimdiye kadar yetersiz gördük. Bundan sonra da kalıcı, dikkat çekici, sahaya etki edebilecek bir sonuç doğuracağını açıkçası biz tahmin etmiyoruz.
Tahran Radyosu.
Bir başka tespit daha var gündemde. Şimdi aslında savaşın başlangıç noktasındayız ve bundan sonraki süreçte özellikle İsrail'in Hamas'ın müttefiklerine olan tavırları ve misillemede bulunabileceği ihtimalinden söz ediliyor. Şimdi bu aslında iddia sizce ne kadar gerçek olabilir? Bölgemizde bunca yani krizler yaşanırken ister Suriye ile ilgili olsun, Irak'la ilgili olsun, Yemen'le ilgili böylesi bir yani senaryonun gündeme gelmesi ne kadar muhtemel? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz efendim?
Şimdi Hamas bu eylemi gerçekleştirdiği zaman uzun süreli bir hesap yapmıştır. İsrail'in, Siyonist rejimin saldırılarını da hesaplamıştır. Dikkatinizi de çekmiştir. İlk günden itibaren Hamas, İsrail özellikle askerlerini ya da işte ele geçirebildiklerini göz altına aldı ve bunları ne yapacak? Bir misilleme olarak, bir koz olarak kullanacaktır ki bugün Haniye'nin yapmış olduğu bir açıklama vardı. Özellikle takasla ilgili dikkatinizi çekmiştir. Kadın esirlerin şimdiye kadar Siyonist rejimin zindanlarında olan kadınlara karşı takasta karşılıklı olarak verebiliriz diye bir açıklaması oldu. Aslında Hamas hem askeri olarak özellikle karadan bir operasyon yapılırsa kendi hesabını yapmış. Havadan da benim kanaatim özellikle Hizbullah'ın belki İslami cihadın yani Lübnan'da da müdahale etme durumu vardır ki dün onunla ilgili de bazı saldırılar yapıldı. Yani şimdiye kadar hiçbir saldırılı yapılmayacak. Ya da işte Gazze'ye yapılan saldırılar, Filistin'e yapılan saldırılar karşılıksız kalmayacak şeklindeki bir düşünce aslında şu anda İsrail'li Siyonist rejimi de rahatsız ediyor. Benim kanaatim bu operasyon yapılırken bunun arkası da hesaplanmış ki biz hem açıklamalardan hem de o gözaltılardan şunu anlıyoruz ki eğer yeni bir hamle yapılırsa Hamas yeni bir hamle, yeni bir atak yapmaya hazırdır ve sanki uzun süreli de bir hazırlık yaptıklarını söyleyebiliriz.
Son soruda Lübnan'la ilgili kısa bir soru sormak istiyorum. Lübnan Hizbullah Hareketi de bildiğiniz gibi bu operasyona destek verdi. Siyonist rejimin Lübnan'ın bazı bölgeleriyle de ilgili bir takım aslında iddiaları gündemde konuşuluyor. Hatta bunun intikamını Lübnan'dan alabilir şeklinde bazı yorumlara da rastlıyoruz. Lübnan'ın direnişini siz şu anda nasıl görüyorsunuz Abdullah Hocam?
Şimdi Amerika'nın açıklamaları ya da özellikle Siyonist rejimin gösterdiği bazı adresler vardı bu saldırıdan sonra. Bir tanesi İran'ı özellikle adres gösterdi. Yani işte istihbarat işbirliği olmuş. Bir tanesi Suriye istihbaratı. Bir tane de sizin ifade ettiğiniz gibi Lübnan üzerinden bazı işaretler yapıyor. Yani onların desteğini işaret ediyor. İşte onlara yönelik de bazı saldırılarımız olabilir. Aslında şimdiye kadar İsrail'in bu tür tehditlerine karşılık benim kanaatim bundan sonraki süreçte gerek İran gerek Suriye içerisindeki unsurlar gerek Lübnan Hizbullah üzerinden çok daha farklı ve büyük bir misilleme ya da bir saldırı düzenleyebilir. Eğer İsrail bu süreç içerisinde dediğim gibi devletlerin desteğini görmezse diğer taraftan özellikle Gazze ile ilgili yani Müslüman ülkelerin desteklerini görmezse gerek Lübnan'la ilgili de bazı operasyonlar yapabilir. Kısa sürede değil, uzun sürede eğer bir destek alınmazsa, yani Filistinliler, Gazze'liler, Hamas bir destek almazsa ve istediği sonuçları elde ederse Siyonist rejim, sonraki süreçte Lübnan, Hizbullah ile ilgili de bazı adımlar atabilir. Bunun için diyoruz ki bu adımların atılmaması ve Siyonist rejimin aslında bir balon olduğu, Demir Kubbe'nin bir balon olduğu, Mossad'ın bir balon olduğu anlaşılmışken özellikle Lübnan Hizbullah'ı, İran, Suriye içerisindeki unsurlar tamamıyla bütün Müslüman ülkelere düşüyor ama daha çok onları ilgilendiren İsrail'in Siyonist rejimin adres gösterdiği noktaların da Gazze'ye, Filistinlilere, Hamas'a çok daha fazla sahiplik etmesi gerekir ki çünkü bu kangren sadece Hamas'ınkiler için değil bütün İslam coğrafyası için bir tehlikedir.
Doğru. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Abdullah Bey.
Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Abdullah Kavani ile sizler için hazırladığımız röportajın ikinci ve son bölümünü sunduk. Filistin gelişmeler çerçevesinde son günlerde Hamas'ın İsrail'e doğru başlattığı operasyonlarla ilgili sizler bilgilendirmeye çalıştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Mehr 1402, Hicri Kameri 25 Rebiülevvel 1445 ve Miladi 11 Ekim 2023 Çarşamba. 39 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Meyer 1363'te İranlı çağdaş şair ve araştırmacı Üstad Abdülkerim Emiri Firuz Kuhi vefat etti. Hicri Şemsi 1288'de İran'ın kuzey kentlerinden olan Firuz Kuh etrafındaki bir köyde dünyaya gelen Firuz Kuhi, şiir söylemeye gençken başladı ve bunun yanı sıra İslam ilimler ve marifi öğrenmeye başladı. Firuz Kuhi'nin şiirlerini kendi çağındaki şairlerden ayırt eden etkenlerden biri, onun şiirlerinde dini temaların yoğunluğudur. Şiir tekniklerinde özellikle gazel ve kaside gibi şiir çeşitlerinde üstad olan Firuz Kuhi'den 15 binden fazla şiir geriye kalmıştır. ...39 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Meher 1363'te İranlı ünlü alim, Kur'an müfessiri ve üniversite hocası Ayetullah Hacı Mirza Halil Kemeri vefat etti. Fıkıh, fıkıh usulü ve diğer dini ilimleri dalındaki bilimleri Kutsal Kum Dini İlimler Medresesi'nde öğrenen Ayetullah Kemeri, tahsilinin sonunda felsefe bilimini öğrendi. Hicri Şemsi 1341'de zalim şah rejiminin sultacı siyasetlerini eleştirmesinden dolayı önce tutuklanıp ardından hapse giren söz konusu alim, İslam İnkılabı'nın zafere ermesinin ardından Tahran Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde doktora derecesiyle ders vermeye başladı. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Meyer 1369'da İslami Mezhepler Takrif Kurumu, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin emriyle İran'da kuruldu. İslami Mezhepler arasında Takrif Kurumu, bundan önce Ayetullah Borucerdi zamanında faaliyetleri vardı ve İslami Mezhepler arasındaki ortaklıklardan faydalanılması amacıyla heyetler halinde Mısır'ın Kahire kentine ziyaret gerçekleştirdi ve bu ziyarette ehli sünnet alimlerle görüş alışverişinde bulunuldu. İşte bu ziyaretlerin önemli getirisi, Camiül Ezher'in başkanı Şeyh Mahmud Şeltut döneminde El-Ezher Üniversitesi'nin ehli sünnet alimleri Şii mezhebini resmiyete tanıdı. İslami Mezhepler Takrib Kurumu, İslami Ümmet Birliği ve Müslümanlar arasındaki vahdetin sağlanması doğrultusunda İslam İnkılabı rehberinin emriyle kuruldu. Bu kurum, İtikadi, fikri, kelam, fıkhi, usul ve bilimsel alanlarda takrib zemininin oluşması amacını güdüyor. Ancak bu kurumun asıl hedefi tefrikadan uzak kalarak İslami hakimiyetin oluşmasıdır. ...1900 yıl önce bugün Hicri Kameri 25 Rebiülevvel 436'da ünlü alim Şeyh Mufid'in öğrencisi ünlü fakih Seyyid Murtaza Alamul Huda 80 yaşında vefat etti. Nesebi 5 vasıtasıyla 7. imama bağlı olan Seyyid Murtaza Alamul Huda, Kameri Recep 355'te Bağdat kentinde dünyaya geldi. Şeyh Mufid'in ders sınıflarına katılan Alamul Huda kardeşi Seyyid Rezi ile birlikte üstadlık makamına ulaştı. Alamul Huda'nın ders sınıflarının en önemli özelliği herkesin herhangi bir düşünceyle katılabilmeleriydi. Alamul Huda evinin Darul İlim ünvanıyla münazara olarak kullanılması açısından büyük üne kavuştu. Alamul Huda'nın 85 ciltten fazla kitabı kaleme aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Meclis gündemi yoğun. 2024 bütçe görüşmeleri başlıyor.
Yeni çağ.
İşsizlikte artış.
Karar.
Doktor göçü sürerken yeni kriz kapıda. Akademisyenlerin muayenehaneleri kapatılıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 9 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde Herkes Haklı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı milletin birinci gündemi. Hükümet ekonomide dün ne söylediyse bugün tam tersini söylüyor. Dün krizin nedenini dış güçlere, faiz lobilerine bağlayıp onları düşman ilan ederken, bugün Türkiye'ye sıcak para girsin diye birçok ülkeyle yoğun görüşmeler yapıyor. Daha önce enflasyonu ezdirmeyeceklerini söyledikleri millete şimdi sabır tavsiye ediyorlar, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Faiz sebep, enflasyon sonuç üzerine kurdukları ekonomi politikaları sonucu enflasyon yükselirken, bu kardeşiniz görevde olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir denilirken, seçim öncesi 8,5 olan faizi %30'lara çıkarttılar. Seçim öncesi 19 lira olan dolar bugün 27,5, euro 29 lira civarında. Yine seçim öncesinde 19 lira olan benzin ve mazot 40 liraları gördü. Adeta millet olarak zamma alıştık ya da alıştırıldık. Ekonomik dengeler bozulduğunda düzeltmek zor olur. Türkiye şu anda bunu yaşıyor. Bir tarafı düzelteyim derken bütün ekonomik göstergeler tarumar oluyor. Şu anda ekonominin dengesini bozulduğunu en iyi anlatan cümle herkes haklı oluyor. 7500 lira geçinemeyen emekli, 11.400 lira geçinemeyen asgari ücretli, maliyetleri artınca zam yapmak durumunda olan, işçinin sigortasını ödemekte zorlanan işveren haklı. Kirasını ödeyemeyen kiracı haklı. Ev kirası ile geçinen ev sahibi de haklı. Gübre ve mazot fiyatları anormal artan çiftçi, üretici haklı. Markette her gün zamlı mal alan tüketici haklı. Peki haksız olan kim? İsrafta sınır tanımayan, kamuda 4-5 yerden maaş alarak servetine servet katan, kendince haklı, itibarından tasarruf etmeyen de haklı. Asıl olan, milletin bunları haklı görüp görmediği. Millet de bunları haklı görmüyor. Her ayın üçünde enflasyon rakamları açıklanır. Salı günü de yıllık ve aylık enflasyon oranları açıklandı. TÜİK ve ENAG arasında %100'ü aşan oranda farklılık var. TÜİK yıllık enflasyonu %61.53, aylık enflasyonu %4.75 olarak açıklarken, ENAG yıllık 130.13 aylık ise 6.24 olarak açıkladı. Peki milletin hissettiği enflasyon oranı nedir? Eminiz ki TÜİK'in hesapladığı değil. Meclis açıldı. Seçim bölgelerinden dönen vekiller bir dakikada olsa milletin sorunlarını dile getirmeye başladılar. Saadet Partisi sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın milletin geçim derdini anlattıktan sonra hükümetin bunları görmezden gelip yeni anayasayı konuşmasını eleştirirken ilginç bir benzetme yaptı. Sabah akşam biz anayasa konuşalım isteniyoruz. Evin giderleri tıkanmış ama siz 20 yılda 20 kez değiştirdiğiniz fayansları yeniden değiştirelim diyorsunuz. Evin çatısı uçmuş. Siz evin balkonuna hangi renk saksı koyalım diyorsunuz. Aydın konuşmasında Hazreti Ali'nin eğer fakirlik adam olsaydı onu öldürürdüm sözünü hatırlatarak konuşmasını, günün sonunda fakirlik ve yoksulluk ete kemiğe büründü, sokağımızda arz-ı endam ediliyor sözleriyle tamamladı. Milletin feryadını duymayanlar belki bu benzetme karşısında durup biraz düşünürler.
Mehmet Ocak'tan 9 Ekim tarihli Karar Gazetesi'nde "Muhalefet Nereye Koşuyor?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 31 Mart seçimlerine sayılı aylar kala muhalefette yerel seçimlere ilişkin kazanmaya endeksli hatırı sayılır bir hazırlık ortalarda pek gözükmüyor. Malum 14-28 Mayıs seçimleri muhalefette ciddi bir travma yarattı. Bu yüzden henüz kendilerine gelebilmiş değiller. Maalesef Millet İttifakı'nda yer alan partiler genel seçimlerdeki hatalarından ders çıkarmayı başaramadıkları için bugün itibariyle tam bir bozgun havası yaşıyorlar, diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Şimdi Millet İttifakı'nın bütün partileri yerel seçimlerde kendilerini iyi hissettirecek bir yol bulmaya ve politika oluşturmaya çalışıyorlar. Bu çerçevede şimdilik İyi Parti ve DEVA seçimlere tek başlarına gireceklerini açıklamış bulunuyorlar. Her partinin farklı bir yol arayışını olumsuzlamak elbette mümkün değil. Ama bir gerçek de var ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sadece iktidar cephesinin değil, muhalefet partilerinin de özellikle büyük şehirlerde bir seçim işbirliğine gitmeden kazanmalarının imkan ve ihtimali de yok. Seçimlerden zaferle çıkan AK Parti bile öncelikle MHP ile ittifakını daha da güçlendiriyor ve diğer küçük partileri de hinterland'ında tutmak için yoğun bir gayret sarf ediyor. Hal böyleyken genel seçimlerden yaralı çıkan Millet İttifakı'nın partileri neye güvenerek bireysel bir meydan okuyuş içindeler, doğrusu anlamak mümkün değil. Kaldı ki muhalefetin 2019 seçimlerinde gerçekleştirdiği bir model var ve bu model neredeyse bütün büyük şehirlerin kazanılmasını sağladı. Ayrıca bu sistemde yerel seçimler partilerin kendilerini test etmeleri açısından çok doğru bir adres olmadığı muhakkak. Aslında 31 Mart'ta yapılacak işbirliğinin büyük şehirlerle sınırlı olması belki de daha anlamlı. Ama öyle anlaşılıyor ki özellikle İyi Parti yeni bir ittifaka kapılarını sıkı sıkıya kapatmış bulunuyor. Meral Akşener'in yerel seçimlere ilişkin yaptığı ilk açıklamalarındaki ittifaktan ipleri tümden koparma biçimindeki gerilimli üslubu olası bir ittifakta el yükseltme olarak değerlendirilmişti. Açıkçası ben de özellikle İzmir adayının erkenden açıklanmasını CHP İzmir'i bize verin büyük şehirlerde sizi destekleyelim şeklinde bir mesaj niteliği taşıdığı kanaatindeydim. Ancak zaman ilerledikçe görüldü ki İyi Parti'nin bu tavrı blöf değil, açıktan CHP'ye kırmızı kart gösterme anlamı taşıyormuş. Galiba bu partiyi CHP'liler başkan seçilsin diye kurmadık değerlendirmesini İyi Parti'nin ittifaktan kopuşunun en net göstergesi olarak görmek gerekiyor. Her ne kadar siyasetçilerin kararları konusunda bir ihtiyat payını dikkate almak gerekiyorsa da Akşener'in kendisini bağlayan böylesine keskin bir tavırdan sonra geri dönmesi çok mümkün gözükmüyor.
Tahran Radyosu.
Orhan Bursalı 9 Ekim tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Meral Akşener'in "Kaybet Kaybet Oyunu" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İYİ Parti lideri 81 ilde kendi adaylarını çıkarma kararlılığını anlamak için geçmişe bakmalı. Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken sergilediği ve sanki zikzak gibi görünen politik manevraları ile şimdiki yerel seçim kararlılığı arasında bir fark yok. Aynı Akşener. Akşener, Millet İttifakı sürecinde güvenilmez politikacı profilinden çok bilinçli, ne yapacağını bilen bir lider görüntüsünü veriyordu, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kafalar karışmasın, açıklamaya çalışalım. Akşener, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığında Kılıçdaroğlu'nu asla benimsemedi. CHP'nin adayı aylar önceden Kılıçdaroğlu olduğunu biliyordu. Kılıçdaroğlu'nun has arkadaşı Bülent Kuşoğlu 16 Eylül 2022'de "Kılıçdaroğlu seçilmezse masa dağılır" diyerek bunu ilan etmiş. Akşener'in tepkisi "biz noter değiliz" olmuştu. CHP ile İYİ Parti arasında aslında karşılıklı tavırların kesin dışa vurulduğu andı bu. Kuşoğlu bu mesajı şüphesiz Kemal Bey'in onayıyla vermişti. Masadaki diğer dört partinin adayı zaten Kemal Bey'di. Çünkü bu dört parti için önemli olan meclise CHP listelerinden garantili sokacakları milletvekilleriydi. Parti başkanları başkan yardımcıları olacaktı. Meral Hanım, Kılıçdaroğlu'na karşı tavrının bu dozunu giderek artırdı. İmamoğlu ve Yavaş'ı öne çıkardı. Kazanabilecek aday ana politikası oldu. Kemal Bey'in kazanamayacağı propagandasını parti ileri gelenleri ekranlarda açıkça söylüyorlardı. Altılı masa çalışmaları görünüşte birliktelikti. Dana'nın kuyruğunu altılı masada Kemal Bey'in adaylığı resmileşince 2 Mart toplantısında kopartacaktı. Yani diyorum ki Akşener başından itibaren CHP'nin adaylığını, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olmasını istemiyordu. Muhalefetin lideri kim olacak? Akşener'in ana meselesiydi. Kılıçdaroğlu seçilemez politikasının Kılıçdaroğlu'nu zayıflatacağını, seçmende daha kendi aralarında anlaşamıyorlar, iktidara gelseler ülkeyi yönetemeyecekler dedirteceğini, belki de seçilememesinde önemli rol oynayacağını görerek, bilerek, yani arkada seçtirmeme cinayetinin planı var. CHP'nin iktidar olması İYİ Parti'yi daha çok gölgede bırakması demekti. Oysa Meral Hanım kendisini ve partisini iktidara taşıyacak olan muhalefet odağı olabilmesiydi. Seçim 1.2 milyon oyla kaybedildi. Daha önce yazdığım gibi Akşener'in bunda rolünü herkes tartsın, biçsin.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Ayrıca programlarımızı Tarhan Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Dünya Tarihi. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi adlı sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Günün birinde bir kurt, bir aslan postu giydi ve horozları ele geçirmek için bir çiftliğe girdi. Gururlu horozlar aslan ile savaşa girdiler. Savaşın ortasında havaya büyük bir toz bulutu kalktı. Öyle ki gölgesi tüm çiftliği kararttı. Daha çok bir kartalı andıran bir gölge. Dünya Tarihi adlı podcast'in 5. bölümüyle sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Savaş ve barış, ihanet ve cehalet, hırs ve ölüm hikayesi. We'll be right back. İspanya ve Portekiz'in dünya kaynakları konusundaki rekabeti devam ediyordu. Onlar her biri Amerika, Afrika ve Asya'da daha fazla sömürgenin peşindeydi ve hala Papa 6. Alexander'ın çizdiği çizgi konusunda pazarlık ediyorlardı. Fakat yine de hiçbiri Portekiz ve İspanyol prens ve prensesler arasında evlilikleri engelleyemiyordu. Her bir ülke günün birinde yapılan bu evliliklerden yarar sağlayabilecekleri umuduyla rıza gösteriyordu. Miladi 1577 yılında Portekiz Kralı Sebastian, İspanya Kralı II. Filipe tüm rekabetlerden uzak birleşerek Fas'a saldırma önerisinde bulundu. Filip bu öneriyi kabul etmedi, zira sonuçlarından korkuyordu. Sebastian tek başına Fas'a saldırdı fakat ağır bir yenilgi uğradı ve katledildi. Bu kral hiç evlenmemiş ve hiçbir varis de yoktu. Bu yüzden saltanat babasının amcası yani Kardinal Henry'ye kaldı. Fakat Henry de 2 yıl sonra öldü ve onun da bir varisi yoktu. Bu durum Portekiz'i tüm sömürgeleri ile ele geçirmek için İspanya kralı için en fırsattı. Daha önce yapılan evlilik tabii ki işleri daha da kolaylaştırmıştı. Filip, Sebastian annesinin dayısıydı ve şimdi Portekiz'in de kralıydı. Artık Portekiz'in Güney Amerika, Asya ve Afrika'daki tüm toprakları İspanya'nın elindeydi. İspanya, Portekiz'i tüm sömürgeleriyle birlikte yutabilmişti. İspanya Kralı Filip, Portekizlilere iyi davrandığı ve ömrünün sonuna kadar verdiği sözlere sadık kalmaya çalıştı. Fakat onun yerine geçenler Portekizlilere farklı davrandılar. İspanya krallarının zulmü Portekizlileri bezdirdi. Öyle ki miladi 1640 yılında isyan ettiler ve Juan Duque Braganza'yı tahta oturttular. Bu sefer İspanya'yı görmeye bile tahammülü olmayan Avrupa'nın tüm önemli ülkeleri Portekizlileri destekledi. Fransızlar ve Hollandalılar onlara destek için gemiler gönderdiler. İngilizler de en seçkin komutanlarından birinin liderliğinde askerler göndermeye hazırlandı. Fakat bir şartı vardı. İngiltere'nin şartı İngiliz Kralı 2. Charles'ın Portekiz kralının kızı Catherine ile evlenmesiydi. Catherine'in çeyizi de belliydi. Yıllar önce Hindistan'da Portekizliler tarafından ele geçirilen Mumbai Limanı, Avrupa'nın Cebeli Tarık Boğazı'na en yakın nokta olan Fas'ın Tanca kenti, 500 bin pound nakit para ve Portekiz'in Amerika, Asya ve Afrika'da sahip olduğu tüm bölgelerle İngiltere'nin ticaret imtiyazı. Portekizli gelin bu ağır çeyiz ile İngiltere Kraliyet Sarayı'nın yolunu tuttu ve İngiliz askerler de Portekiz'e. Ve İspanya'da 1668 yılında Portekiz'in bağımsızlığını tanıdı. Böylece bir evlilikle kaybedilen topraklar bir başka evlilikle eski dönemine geri döndü. Bu arada İngiltere'nin ayağı Hindistan'a iyice açıldı ve eskiye nazaran Avrupalı rakiplerine karşı rekabette daha iyi bir konum kapabildi. İngiltere Kralı Mumbai, daha önce Kraliçe Elizabeth döneminde kurulan Doğu Hindistan şirketini kiraladı. Fakat gerçek şu ki İngilizler geç kalmışlardı. Daha önce horozlar her yeri sahiplenmişlerdi. İngilizlerin Hindistan ile tanışmaları yaklaşık Doğu Hindistan şirketinin kurulmasından 50 yıl öncesine dayanıyordu. Fakat o dönemde İngiliz tüccarlar fazla bir başarı kazanamadılar ve hayal kırıklığına uğrayarak öfkeyle ülkelerine geri döndüler. Bu, kraliçenin Francis Drake adlı deniz korsanının İspanyollardan yüklü miktarda altın çaldığı dönemdi ve kraliçe bu eşsiz serveti bir yerde yatırım için kullanmayı bekliyordu. İngiliz tüccarların bu istekleri kraliçeyi Doğu Hindistan şirketini kurmayı düşünmesine sebep oldu. Şirket faaliyetlerine başladı ve kraliçe İngilizlere daha fazla koruma sağlamak için Hindistan kralının sarayına bir temsilci gönderdi. Şirketin faaliyete geçmesinin ardından İngilizler Surat ve Bentham şehirlerinde iki ticarethane kurdu. Surat kenti Hindistanlı Müslümanların buradan hacca gittikleri kentti ve bu yüzden çok yoğun ve kalkınmış bir kentti. Bentham'da baharatın bolca ticareti yapılan kentti. İngilizler Surat kentinde, Portekizliler ve Bantam kentinde de varlıklarından öfkeli olan Hollandalılarla rekabet etmeleri gerekirdi. Fakat şimdi artık daha tecrübeliydiler. İngilizler Doğu Hindistan şirketi kendi faaliyetlerini Surat ve Bantam kentleri ile sınırlandırmadı ve birkaç yıl sonra Bengal Körfezi'nde Madras Limanı'nın temellerini attı. Böylece rakipleri olmadan ticaretle meşgul oldu. Daha güçlü bir rakibin gözüne kestirdiği bir limandı. Fransızlar. Horozlar kendi bölgelerinde ve içinde bulunan her şeyde gözleri var ve diğerlerinin onların yanında yer almasına izin vermezler. İngilizlerin ardından bu kez Fransızlar da kendi sömürgelerinde ticaret yapmak için şirketler kurmayı düşündüler. Halk bu şirketlerin hisselerini satın alabiliyor ve deniz aşırı ticaretten kazanılan kardan pay alabiliyordu. Fransızlar başta Amerika'da ticaret için bir şirket kurdular ve ona Batı Hindistan adını verdiler. Bir süre sonra da Hindistan'da bir şirket kurarak İngilizler gibi adını Doğu Hindistan koydular. Artık hem Batı Hindistan ve hem Doğu Hindistan firmaların hisseleri Paris'te satılıyordu ve Louisiana altın madenleri ve Hindistan elmas madenleri için büyük reklam kampanyaları düzenleniyordu. Öyle ki sadece Fransa'nın dört köşesinden değil, hatta Almanya ve Hollanda gibi diğer ülkelerden de insanlar hisse satın almak için Paris yolunu tutuyorlardı. Yollar Paris'e giderek Batı ve Doğu Hint firmaların hisselerini satın almak şevkiyle yollara düşenlerle doluydu. Öyle ki Paris'e giden faytonlar 7-8 hafta önceden kiralanıyordu. Firmaların hisse değerleri hızla yükseliyordu. Öyle ki birkaç hafta içinde başlangıçta 500 lira satılan hissenin değeri 20 bin liraya çıktı. Yani her hissenin değeri kısa bir süre içinde 40 kat arttı. Sömürgelerin hissi ateşi çok yüksekti. Öyle ki her kesimden insanlar, hatta küçük esnaf bile hisse senedi satın almaya çalışıyordu. Ve hatta bazıları kısa bir süre içinde akıl almaz servetler edindiler. Fransızlar bu zahmetsiz ve beklenmedik kazanımları kolonilerdeki temsilcilerine, özellikle de Duplex adlı bir adama borçluydu. Hindistan'daki Fransız askeri ve ticari faaliyetlerini yöneten Duplex, Hindistan'ın Pondicherry şehrinde güçlü bir askeri güç hazırlamış ve daha önce ıssız bir bölge olan şehri önemli ticaret merkezlerinden birine dönüştürmüştü. Ancak şimdi İngilizlerin Hindistan'da her geçen gün ilerlemesinden derin endişe duyuyordu. Gururlu horoz kendi bölgesinde bir aslanın varlığına tahammül edemiyordu. İngiliz Doğu Hindistan şirketi ticaret evlerini korumak için kaleler inşa etmiş ve hatta Madras limanını bile kurmuştu. İşte Duplex'in de gözü bu limandaydı. O, İngilizlerin çalışmalarının genişlemesini engellemek istiyordu. Bu yüzden Madras'ı ele geçirmek ve İngilizlerin Doğu Hindistan şirketinin belini burada kırmak istiyordu. Duplex Madras'a saldırmak için takviye güç talep etti. Bir süre sonra Fransız gemileri Amiral Baudrillard komutasında Pondicherry limanına girdi. Duplex askeri güçlerini hemen Madras'a doğru hareket etme emrini verdi. Kale kuşatıldı ve birkaç gün sonra teslim oldu ve Fransızların eline geçti. Madras'ın fethi haberinin Fransa'ya ulaşması, şirket hisselerinin daha da yükselmesi ve daha önce sade yaşamları olan çok daha fazla Fransızın zengin olması ile beraber oldu. Bu zaferden sarhoş olan Duplex, bu zaferle adının tüm dünyaya yayılacağı ve ünleneceğini düşünüyordu. Fakat Amiral Baudrillard İngilizlerle gizliden gizliye anlaşmıştı. Baudrillard İngilizlerden 1 milyon lira rüşvet almış ve onlarla bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma uyarınca İngilizler para karşılığında Madras'taki kale ve ticari bürolarını geri alabiliyorlardı. Baudrillard kendi parasını İngilizlerden almıştı fakat Duplex hiçbir şeyi geri vermek istemezken hatta İngiliz esirleri bile serbest bırakmak istemiyor ve onları sadece Fransa'ya karşı asla silahlanmama şartı ile serbest bırakmak istiyordu. Amiral Baudrillard Fransa'nın yolunu tuttu ve ihanet suçlaması ile Bastille hapishanesine atıldı. Aslan kılığına giren kurt planının etkisiz olduğunu anladı. Bu yüzden bir köşede pusuya yattı ve daha sonraki gelişmeleri beklemeye durdu. Pondicherry'de Fransızların hala eline geçmeyen İngilizlere ait bir kale vardı. Bu kale St. David idi. Fransızlar St. David Kalesi'ne ulaşan tüm yolları izliyorlardı. Fakat asla Hintliler gibi derisi koyu olan ve yerel kıyafet giyen kişi hakkında şüpheye düşmediler. Bu adam İngiliz hükümetinin adamı Robert Clive'di ve Doğu Hindistan şirketini tekrar onarmak ve İngiltere'den gönderilen takviye gücü ile Madras'ı Fransızlardan geri almakla görevliydi. Hintliler gibi cildini koyulaştıran Robert Clive, St. David Kalesi'ne ulaştı ve İngiliz filosunun Hindistan kıyılarına ulaşmasını bekledi. 8000 askerle Hindistan'a ulaşan 30 İngiliz gemisi Madras'a saldırmak yerine Fransızların ana ticaret merkezi olan Pondicherry limanını kuşattı. Clive'ın planının sonuç vermesi için birkaç gün yeterliydi. Fransızlar Pondicherry kuşatmasına karşılık Madras'ı İngilizlere vermek zorunda kaldılar. Hikayemizin gururlu horozu aslan görünen kurda karşı yenilmiş fakat hırsları daha bitmemişti. Hindistan'ın güney kesiminde bulunan ve 40 milyon nüfusu olan Dekken bölgesi iç ihtilaf ateşinde yanıyordu. Dekken hükümdarı vefat etmiş ve halefi konusunda savaş başlamıştı. Dupleix hemen konuya el koydu ve krallık iddiası da olanlardan biriyle anlaştı. Böylece elindeki askerler ve tophane teçhizatını ona verdi. Müttefik güçler zafer kazandılar ve Dupleix'in müttefiki hükümet tahtına oturdu. Fakat hükümetinin devam etmesi için yine Dupleix'in desteğine ihtiyacı vardı. Artık Dekken hükümeti Fransızların himayesi altındaydı ve onların emir kulu olmuştu. Fransızlar Hindistan'ın doğusuna Karnataka Savaşı'na da müdahale ettiler ve bölgenin hakimini de himayelerini aldılar. Artık Doğu Hindistan şirketinin sultası altında olan bölgeler Fransa yüz ölçümünün iki katıydı. Nüfusu ise birkaç katı. Kaplanlar ve papağanlar diyarında Fransızlar ve İngilizlerin rekabeti devam ediyordu. Ve İngilizler kısa bir süre içinde Fransızların himayesindeki bir bölgeyi ele geçirmeyi başarmışlardı. Bu olay Fransızlar ve mağrur liderlerini çok kızdırmıştı. O, İngilizlerin Doğu Hindistan şirketinin elinde olan bir bölgeye saldırmış fakat ağır bir yenilgi alarak mücadelenin devamı için Paris'ten para ve asker yardımı istemişti. Dupleix'in Hindistan'da İngilizler ile savaş için yaptığı harcamalar Fransız Doğu Hindistan şirketi hisse sahiplerini öfkelendirdi. Şirket yöneticileri Dupleix'e gönderdikleri mesajda geniş bir ülke değil, birkaç ticari liman ve merkez istediklerini belirttiler. Fakat diğer tarafta şirketlerine silah ve asker göndermek için bir an bile tereddüt etmeyen İngiltere sarayı, Dupleix'in Hindistan'daki davranışı ve izlediği siyasetin sonuçta iki ülke arasında tam bir savaşa sebep olacağına dair Fransa sarayına sürekli mesaj gönderiyordu. Dupleix Fransa'da Doğu Hindistan şirketinden alacaklı olduğu yüklü parayı istedi. Fakat bu kadar büyük bir meblağa ulaşmak hiç de kolay değildi. Dupleix 10 yıl boyunca şirket müdürlerinin peşinden koştu. Fakat bir yere varamadı ve en sonunda yoksulluk ve sefalet içinde öldü. Değerli dinleyiciler, bugün sizlere Dünya Tarihi Podcast serimizin 5. bölümünü sundum. Bizleri Tahran Radyosu Telegram kanalından dinleyebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamenei, istiğfarın ne demek olduğu, insan ruhunun yüceltilmesindeki rolünü açıklıyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Tevbe etmenin erkanlarından biri istiğfardır. Yani Yüce Allah'tan bağışlama talep etmek. Bu büyük ilahi nimetlerden biridir. Yüce Allah tevbe kapısını kullarına açık bırakmıştır. Böylece onlar erdemlik yolunda ilerleyebilir ve günahlar onları ele geçirmesin. Zira günah insanları insani yüce zirvesinden yoksun bırakıyor. Günahlardan her biri insan ruhuna, insani sefaya, maneviyat ve ruhsal izzetine darbe vuruyor. Ve insan ruhunun berraklığını bozuyor ve onu bulanıklaştırıyor. Günah, insanda var olan maneviyat yönünü ve insanı bu maddi dünyada diğer canlılardan ayırma sebebinin berraklığını yok ediyor ve onu hayvanlara ve eşyaya yakınlaştırıyor. İşte günah böyle bir şeydir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçul Bela Öğütleri. Nehçul Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. Hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İlim değerli bir mirastır. Edep, huylar yenilenen ziynetlerdir. Fikir saf bir aynadır. Evet, belki siz de bazılarının aile arasında, sınıf arkadaşları, üniversite ortamında veya iş yerinde ve bu gibi yerlerde eşit şartların, eğitim imkanlarının ve teçhizatların olması veya eşit zeka seviyesinde bulunmasına rağmen nasıl önemli başarılar kazandıklarını düşünmüş olabilirsiniz. Bu konuda yapılan birçok araştırma, söz konusu kişilerin başarı sırrının her konumda ve zamanda daha iyi sonuca varmak için nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri olduğunu ortaya çıkarıyor. Eğer siz de yaşamınızda başarılı olmak isterseniz, her işi başlayan ilk kişi olmadığınızı bilmelisiniz. Sizden önce de birçok kişi o işi tecrübe etmiştir. Muhakkak onlardan bazıları düşünmek, araştırmak, tecrübe veya uygun ilimle o işte başarılı olmuşlardır. Bu yüzden tam başarıya varmak için onların miras bıraktığı bilgilerden yararlanmak gerekiyor. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. Hikmetli Sözünün 1. bölümünde İlim değerli bir mirastır buyuruyor. En iyisi bizlere başkalarının miras bıraktığı ilimleri kullanalım. Hazreti Ali Aleyhisselam Hikmetli Sözünün 2. bölümünde edep yenilenen zinetlerdir şeklinde buyuruyor. Edep her şeyi kendi ölçüsünde tutarak haddi aşmamaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam burada edebi ziynetli bir elbiseye benzetiyor. Her elbise bir gün eskiyecektir. Bu yüzden o hazret yenilenen kelimesini kullanıyor. Edep kurallarına uymak her zaman herkesin dikkatini çeken şık ve yeni bir elbisedir. Aslında ahlak ve edep kurallarına uymak insanın davranışlarına zerafet ve litafet katarken insanın konumunu ve itibarını kat kat arttırıyor. Hazreti Ali Aleyhisselam Hikmetli Sözünün sonunda ilim ve edebin ardından fikir ve düşünceye değinerek fikir saf bir aynadır şeklinde buyuruyor. Bu yüzden her şeyden önce bir işe başlamadan gerekli ilim ve bilgiyi edinmeli, o işi yaparken edep kurallarına uyulmalı ve başarı zirvesine ulaşmak için de iyi düşünmelidir. Düşünmek her şeyi olduğu gibi gösteren, tüm hataları ve eksiklikleri gösteren berrak ve aydın bir ayna gibidir. Ayrıca her işte ince detaylara kadar düşünmek ise sonucunun akılda canlanmasına sebep olur ve bu da başarı zirvelerine ulaşma yolunu açar. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga öğütleri 5. Hikmet, İlim, Edep isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle son ediyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Siyonist rejimin onarılmaz bir yenilgi aldığını söyledi. Küresel sessizliğin sayesinde Gazze fosfor bombalarıyla hedef alındı. İslami Cihat Hareketi Tel Aviv ve Aşkelon'u hedef aldıklarını belirtti. Hamas Hareketi'nin siyasi büro başkanı İsmail Haniye, Aksa tufanının tamamen Filistinli bir operasyon olduğunu belirtti. Farklı ülkeler vatandaşlarını işgal altındaki Filistin'den çıkarmaya çalışıyorlar. İran Dışişleri Bakanı, Filistin halkının işgal ve saldırganlığına karşı meşru savunma hakkına vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile Filistin'i görüştü. Kum Dini İlimler Hafızası mensupları Direniş Cephesi ve Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri, Batı ve Amerika'nın tüm İslam ümmetini hedef alabilmek için Siyonist düşmanın Arap ülkeleri arasında süngü olmasını istediğini söyledi. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak irade şarttır, Avusturya'dan bu minvalde daha yakın işbirliği bekliyoruz dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 bir metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.